Koku, Patrick Süskind. 5. kaset, 1. yüz, sayfa 225. Laur Litchi'nin babasıyla birlikte Graz'dan ayrıldığı sırada Greenough şehrin öbür ucunda Arnulf'in atölyesindeydi. Jungle nergislerini Maseration'dan geçiriyordu. Yalnızdı ve keyfi yerindeydi. Graz'la geçirdiği zamanın sonlarına yaklaşmıştı. Zafer günü önündeydi artık. Kırdaki kulübesinde içi pamuk döşeli bir kutuda 24 minicik flakonda damlalara dönüşmüş olarak 24 bakirenin haleleri hazır bekliyordu. Greenough'un vücutları soğuk yağ flor ucuna batırarak saçlar ve elbiseleri Digestion, lavaş damıtmadan geçirerek elde ettiği en değerlisinden esanslardı bunlar. 25.'si en nefis, en değerli olanını ise bugün gidip getirecekti. Bu av için küçük bir çömlek dolusu, birkaç kat temizlenmiş yağ, en has ketenden bir örtü, yüksek derecede damıtılmış bir damacana alkol hazırdı bile. Çevre titizlikle incelenmişti. Yeni ay vardı. Ruhu Druid'daki sıkı güvenlik alınmış malikaneye girmeye çalışmanın anlamsız olduğunu biliyordu. Bu yüzden daha karanlık batarken sokak kapıları kapanmadan içeri süzülüp masallardaki görünmezlik külahı gibi onu insanların, hayvanların algısından gizleyen, kendi kokusuzluğuyla bu korunmuş olarak evin herhangi bir köşesine saklanacaktı. Sonra herkes uyurken karanlıkta yolunu burun pusulasıyla bularak hazinesinin yattığı odaya çıkacaktı. Olduğu yerde yağa bulanmış bezle işleyecekti onu. Yalnız saçlarıyla elbiselerini her zamanki gibi alıp götürecekti. Çünkü bu kısımlar doğruca alkolde yıkanabiliyordu. Bu ise atölyede daha rahat yapılabilirdi. Pomadın son işlemiyle damıtılıp yoğun parfüm özü haline getirmesi için bir gece daha koyuyordu. Her şey yolunda giderse, ki her şeyin yolunda gideceğinden kuşku duyması için hiçbir neden yoktu. Öbür gün dünyanın en iyi parfümünü yaratmak için gereken bütün esanslar elinde olacak demekti. O zaman da dünyanın en iyi kokan insanı olarak Graz'dan ayrılacaktı. Öğleye doğru nergis işini bitirmişti. Ateşi söndürdü. Yağ kazanının üstünü kapayıp serinlemek için atölye kapısının önüne çıktı. Rüzgar batıdan esiyordu. Aldığı ilk soğukta fark etti bir şeylerin yolunda olmadığını. Havada bir yanlışlık vardı. Şehrin koku elbisesinde binlerce iplikten örülü bir tülde altın iplik eksikti. Son haftalarda öyle kuvvetlenmişti ki bu kokulu sırma, Greenough geceliğin kulübesinden bile duymaya başlamıştı. Şimdi yoktu, kaybolmuştu. Havayı ne kadar yoğun koklasa bile izine rastlayamıyordu. Greenough dehşetten felce uğramış gibi oldu. Öldü diye düşündü. Daha da korkuncu, başka birisi benden önce davrandı. Benim çiçeğimi başka biri yolup kokusunu çaldı. Haykıramadı, haykıramayacak kadar büyüktü geçirdi sarsıntı ama gözyaşı dökmesine engel değildi. Göz uçlarında birikti, birikti, sonra birden burnunun iki yanından boşanıverdi yaşlar. Tam o sırada Druo Quattro Dopint'ten eve öğle yemeğine geliyordu. Laf arasında bu sabah ikinci konsülün 12 katır ve kızıyla Grenoble'a gittiğini anlattı. Greenough gözyaşlarını bastırıp çıktı, şehri geçip Portucour'a koştu. Gerçekten temiz, şehri kokularını bozmadığı, batır rüzgarında yeniden buldu altın ipliğini. İncelmiş, zayıflamıştı gerçi ama tanınmayacak gibi değildi. Ne var ki sevgili koku Grenoble yoluna gittiği kuzeybatıdan değil, daha çok Cabri yönden geliyordu, hatta tam güneybatıdan. Greenough nöbetçiye ikinci konsülün hangi yoldan gittiğini sordu. Nöbetçi kuzeyi gösterdi. Cabri yolundan değil mi? Ya da öbür, Orebau ya da La Napola giden yoldan. Kesinlikle değil dedi nöbetçi. Kendi gözleriyle görmüştü. Greenough şehri koşa koşa geçip kulübesine döndü. Keten çarşafı, pomat çömleğini, spatulayı, makası, zeytin odunundan küçük düzgün bir topuzu yol torbasına atıp gecikmeden yola çıktı. Grenoble yoluna değil, burnunu gösterdiği yola, güneye. Bu yol doğrudan doğruya Napola giden, bu yol Tanneron dağlarının ucu olan tepelerin kıyısından Freyer ve Sian vadilerinden geçiyordu. Yürümesi rahat bir yoldu. Çabuk ilerledi Greenough. Sağ taraflarında dağların tepesine kurulu Oribau belirdiğinde kaçanlara neredeyse yetişmek üzere olduğunu kokusunu aldı. Biraz sonra onların hizasına gelmişti. Şimdi hepsinin tek tek kokusunu duyuyordu. Hatta atlarınkini bile. En çok yarım mil batısında olabilirlerdi. Tanneron dağlarının herhangi bir yerinde güneye, denize doğru ilerliyorlardı. Tıpkı onun gibi. Akşam 5'e doğru La Napole ulaştı Greenough. Hana girdi, yemek yiyip yatacak, ucuz bir yer istedi. Nisli bir tabak kalfası olduğunu, Marsilya'ya gittiğini söylemişti. Ahırda yatabileceği belirtildi. Orada bir köşeye yatıp dinlendi, üç atlının yaklaşan kokularını duydu. Artık beklemekten başka yapması gereken bir şey kalmamıştı. İki saat sonra iyice karanlık basmıştı artık, geldiler. Kim oldukları anlaşılmasın diye kılık değiştirmişlerdi. İki kadın koyu renk elbiseler giymiş, tül takınmıştı. Richie'nin sırtında siyah bir elbise vardı. Castellan'dan gelen bir soylu olduğunu, yarın Lerin adalarına geçeceklerini söyledi. Hancı bir tekne bulsundu. Tekne güneş doğarken hazır olmalıydı. Kendisinden ve yanındakilerden başka müşteri var mıydı Han'da? Hayır dedi Hancı. Yalnız nisli bir tabak çırağı var. Ahırda geceliyor. Richie kadınları odalarına gönderdi. Kendisi heybelerden bir şey almak istediğini söyleyerek ahıra girdi. Önce bulamadı tabak çırağını. Ahıra bakan yanaşmadan bir fener istemesi gerekti. Sonra gördü, başını yol çantasına dayamış, derin uykudaki adamı. Öyle dikkati çekmez bir görünüş vardı ki, bir an için adamın aslında hiç var olmadığını, kendisinin fener ışığının yaptığı gölgenin oyununa aldandığını sandı. Her neyse, Richie anında karar vermişti. Bu zararsız yaratıktan zerre kadar korkmaya gerek olmadığına. Onu uykusundan uyandırmamak için sessizce uzaklaştı, ahırdan çıktı. Akşam yemeğini kızıyla odada yedi. Ona bu acayip yolculuğun nedenini de hedefini de açıklamamıştı. Şimdi de kız istediği halde açıklamadı. Yarın anlatacağını söyledi. Hem ne tasarlıyor, ne yapıyorsa onun iyiliği ve gelecekteki mutluluğu için yaptığından emin olabilirdi. Yemekten sonra birkaç el l'ombre oynadılar. Hepsini kaybetti. Çünkü kağıtlara değil, kızının yüzüne bakıyor, onun güzelliğini tadıyordu. 9'a doğru kızı kendi odasını karşısındaki odaya götürdü, iyi geceler dileyip öptü, sonra odasına dönüp yattı. Birdenbire günün, dün gecenin yorgunluğunu hissetti. Aynı zamanda içi çok rahattı. Daha düne kadar her gece lambayı söndürdükten sonra canını çıkaran, kaygılı düşüncelere, karanlık önsezilere kapılmadan hemen uykuya daldı. Hayal görmeden, inlemeden, kasılıp sıçramadan, sinir içinde dönüp dönüp durmadan uyudu. Uzun zamandır ilk olarak derin, dingin, dinlendirici bir uykuydur içi. O sıralarda Grenouille ahırdaki yatağından kalkıyordu. O da kendinden ve olayların gelişiminden hoşnuttu. O da bir saniye bile uyumadığı halde son derece dinçleşmiş hissediyordu kendini. Richie ona bakmak için ahıra geldiğinde göze çarpmazlık kokusuyla zaten yaya durduğu zararsızlık izlenimini daha bir gözle görülür kılmak için uyur gibi yapmıştı sadece. Bu bir yana Richie son derece kesin biçimde algılamıştı. Kokusal yoldan tabii. Onun için kendisini gördüğünde Richie'nin içinin rahat ettiği de burnundan kaçmamıştı. Böylece ikisi de bu kısa karşılaşmalarında karşı tarafın zararsızlığına kanaat getirmiş oluyordu. Biri haksız, biri haklı olarak. Çünkü kendisinin görünüşteki ve Richie'nin gerçekteki zararsızlığı Grenouille'un işini kolaylaştırıyordu. Ayrıca tersi olsaydı Richie de pekala onaylardı bu saptamayı. 45. İşinin ehli birinin düşünceli titizliğiyle işe girişti Grenouille. Yol torbasını açıp keten çarşafı, pomatı, spatulayı çıkardı, çarşafı üzerine yattığı örtün üzerine yayıp macun halindeki yağı sürmeye başladı. Bu zaman isteyen bir işti. Çünkü yağın, kumaşın neresinin, vücudun hangi tarafına geleceği hesaplanarak kimi yerde daha kalın, kimi yerde daha ince bir tabaka halinde sürülmesi gerekiyordu. Ağızda koltuk altları, göğüs, cinsel organlı ayaklar, söz gelimi kaval kemiklerinden, sırttan, dirseklerden daha çok, avuç içleri, ellerin tersinden, kaşlar, kirpiklerden vesaire daha çok koku veriyordu. Ona göre de çok yağ sürülmeydi üstlerine. Yani Grenouille beze işleyeceği vücudun bir çeşit koku diyagramını çiziyordu. Aslında onun için işin en doyurucu yanı da buydu. Çünkü duygularını, hayal gücünü, ellerini aynı ölçüde harekete geçiren sanatsal bir işlemdi. Üstelik beklenen sonucu idesel olarak içinde yaşadığı zamana getiriyordu. Küçük çömlekteki pomadı bitirince daha bir süre çarşaftaki yağın orasını burasını düzeltti, bir taraftan bir parça yağ alıp başka tarafa ekledi, yağ haritasını bir daha denetleyip değiştirdi. Tabii burnuyla, gözleriyle değil. Çünkü bütün olay göz gözü görmez karanlıkta olup bitiyordu ki belki bunun da Grenouille'un dengeli bir sevinç havasında olmasında bir payı vardı. Bu yeni ay gecesinde dikkatini çeken hiçbir şey yoktu. Dünya sırf bir kokudan, biraz da deniz yönünden gelen dalga uğultusundan başka bir şey değildi. Grenouille kendi ortamındaydı. Sonra çarşafı duvar kağıdı gibi yağlı yüzeyleri karşı karşıya gelecek biçimde katladı. Buysa yüreğine acı veren bir şeydi. Çünkü biliyordu ki ne kadar dikkat ederse etsin çizdiği lekeler yer yer basılacak, kayacaktı. Ama başka türlü taşımanın yolu yoktu. Bezi katlayıp hareketine çok engel olmayacak biçimde dirseğiyle bileğinin arasında taşıyabileceği bir ölçüye getirdikten sonra spatulayı, makası, küçük zeytin odunu topuzunu yanına alıp dışarı süzüldü. Gökyüzü kapalıydı. Handa yanar ışık kalmamıştı. Bu zifiri karanlık gecede çıkan tek kıvılcım doğuda bir mili aşkın uzaklıkta St. Margaret adasındaki kalenin gece feneriydi. Kapkara bir çuhada küçücük bir iğne pırıltısı. Koydan hafif, balıksı bir rüzgar geliyordu. Köpekler uyuyordu. Grenouille harman yerine bakan samanlık penceresine yöneldi. Bir merdiven dayalıydı orada. merdiveni alıp üç basamağını serbest olan sağ kolunun altına kıstırdı, üst tarafını omzuna dayayıp dengeleyerek avluyu geçti, kızın penceresinin altına kadar geldi. Pencere yarı açıktı. Merdiveni rahat rahat çıkarken bir yandan da kızın kokusunu burada Napoli'de hasat edebileceği için kendini kutluyordu. Gras da pencereleri parmaklıklı, sıkı koruma altındaki evde çok çok daha zor olacaktı bu iş. Hatta kız yalnız uyuyordu burada. Dadıyı cevheden çıkarması bile gerekmeyecekti. Pencere kanadını itip açtı, odaya süzüldü, çarşafı bir kenara koydu. Sonra yatağa döndü. Saçlarının kokusu ötekileri bastırıyordu. Çünkü yüzük oyun yatıyordu kız. Yüzünü kıvırdığı koluna dayayıp yastığa bastırmıştı. Bu durumda başının arkası en uygun bir biçimde topuza hazır bekliyordu. Vuruş boğuk, hışırtılı bir ses çıkarmıştı. Nefret ediyordu bu sesten. Sadece ses olduğu, bütünüyle sessiz geçen işin içinde bir ses olduğu için nefret ediyordu. Dişlerini sıkmadan katlanamıyordu. Geçtikten sonra ise daha bir süre kaskatı, dişleri kenetlenmiş olarak eli sıkı sıkı topuza yapışmış, sanki sesin bir yerlerden yankılıp geri döneceğinden korkarmış gibi olduğu yerde kalıyordu. Ama dönmedi. Sessizlik dönüp doldurdu odayı yeniden. Hatta çoğalmıştı sessizlik. Çünkü artık kızın derinden gelen soluğu da duyulmuyordu. Hemen de çözüldü Granu'nun duruşundaki, belki de bir selam duruş ya da kısılmış bir vücudun bir çeşit saygı duruşu olarak yorumlanabilecek katılık, yerini devingen bir rahatlık aldı. Topuzu cebine soktu, gerisi sadece bir karınca hamaratlığıyla çalışmaktı artık. İlk iş olarak kokulama bezini açıp yağlı tarafına dokunmamaya özen göstererek masa ile sandalyelerin üstüne serdi. Sonra yorganı açtı. Kızın birdenbire yükselen sıcak ve hacimli kokusu etkilemedi Granu'yu. Biliyordu ya, tadına varmaya gelince sonra gerçekten sahibi olduğu zaman tadına varacaktı. Şimdi önemli olan bu kokudan olabildiğince çok yakalamak, olabildiğince az kaçırmaktı. Dikkati toplamanın ve çabuk davranmanın zamanıydı şimdi. Hızlı makas hareketleriyle geceliği kesip açtı, çıkardı, yağlı çarşafı alıp vücudun üzerine attı. Sonra kızı kaldırdı, bezin sarkan kenarlarını fırıncının strudel sarması gibi altına çevirdi, uçlarını katladı, vücudu ayak parmaklarından alnına kadar sımsıkı sardı. Yalnız saçı görünüyordu bu mumya sargısının ucundan. İyice dibinden kesti saçlarını, geceliğine sarıp küçük bir bohça yaptı. Sonunda bezin artan ucuyla saçsız kafayı örttü, üst üste gelen yerlerini parmağıyla hafif hafif bastırarak vücuda yapıştırdı. Bütün paketi bir gözden geçirdi. En ufak bir aralık, en ufak bir delik, vücuda yapışmamış en ufak bir kat yeri kalmamıştı kızın kokusunun kaçabileceği. Kusursuz bir paket olmuştu. Yapacak bir şey kalmamıştı. Beklemekten, şafak sökene kadar 6 saat beklemekten başka. Kızın elbiselerinin serili olduğu küçük koltuğu alıp yatağın kenarına taşıdı, oturdu. Siyah bol entarisinden hafifçe yolluk olarak cebine soktuğu anasonlu çöreklerin kokusuyla birlikte kendi kokusu yayılıyordu daha. Granu ayaklarını yatağın kenarına, onun ayaklarının yakınına dayayıp üstünü elbiseyle örttü, anasonlu çörekleri yedi. Yorgundu. Ama uyumak istemiyordu. Olmazdı öyle şey. İş başında uyunmazdı. İş sırf beklemek bile olsa Badi'nin atölyesine damıtmayla geçirdiği geceleri hatırladı. İsten kapkara olmuş imbik, ateşin parıldayışı, damıtığın soğutma borusundan Floransa şişesine damla damla akarken çıkardığı hafif tükürür gibi ses. Zaman zaman ateşe bakma, damıtma suyu eklemek, Floransa şişesini değiştirmek, posası çıkmış damıtma maddesini yenilemek gerekirdi. Gene de içinde hep, sanki ara sıra yapılması gereken bu işleri yapmak için uyanık duruyor değilmiş de, uyanıklığının özel bir anlamı varmış gibi gelirdi. Burada enfloruj sürecinin bütünüyle kendiliğinden ola durduğu, hatta paketi zamanı gelmeden sınamanın, çevirmenin, ellemenin yalnız zarar geçireceğini bildiği şu sırada bile, burada bile öyle geliyordu Granu'ya. Kendisinin uyanık olarak işin başında olması önemliydi. Uyumak, başarının ruhunu tehlikeye atardı. Ayrıca yorgunluğuna karşın uyanık kalıp beklemek zor gelmiyordu. Bu bekleyişi seviyordu. Öbür 24 kızda da sevmişti. Çünkü belirsiz bir bekleyip durma değildi. Özlemle bir şeyin gelivermesini bekleme de değildi. Eşlik edici, anlamlı, etkin denebilecek bir beklemeydi. Bir etkinlik oluyordu bu bekleme sırasında. Asıl olan şeyin etkinliği. Bu da Granu'nun kendisi katılmıyor idiyse de onun sayesinde gerçekleşiyordu. Elinden gelenin en iyisini yapmıştı. Bütün becerisini ortaya koymuştu. Hiçbir yanlış yapmamıştı. Eşsiz bir çalışmaydı. Bittiğinde başarıyla taçlanacaktı. Artık sadece birkaç saat beklemesi gerekiyordu. Büyük bir doygunluk veriyordu içine bu bekleyiş. Ömründe o zamanlar dağındayken bile gece yarısı kurbanlarının başında oturup uykusuz beklediği şu çalışma saatlerindeki gibi bir hoşnutluk duymamış, bu kadar dengeli, kendisiyle birlik ve uyuşum içinde olmamıştı. Karanlık, beyninde neredeyse neşeli denebilecek düşüncelerin oluştuğu tek zamandı bu bekleyişler. Garipti ki bu düşünceler geleceğe yönelmiyordu. Birkaç saat içinde hasat edeceği kokuyu, 25 kız halesinden yapacağı parfümü, ilerideki tasarılarını, mutluluğunu, başarısını düşünmüyordu. Hayır, geçmişini düşünüyordu. Yaşamının Madame Galliard'ın evinden, onun evinin önündeki nemli sıcak odun istifinden bugüne balık balık kokan küçük Napul köyüne yaptığı yolculuğa kadar akışından evreler geliyordu aklına. Tabak Grimali, Giuseppe Baldini'yi, Marquis de la Terza Espinas'ı anıyordu. Paris şehrini onun büyük binbir telden çalan berbat havasını anıyordu. Rue de Marais'deki kızıl saçlı kızı, kırları, kokusu hafif rüzgarı, ormanları anıyordu. Auvergne'deki dağı da kesinlikle atlamıyordu bu anıyı, mağarasını, insansız havayı. Hayallerini de anıyordu, hem de bütün bu şeyleri büyük haz duyarak anıyordu. Evet, böyle geçmişi düşündüğünde kendisini talihin özellikle yüzüne güldüğü biri sayıyor, yazgısının onu çok dolan başlardan geçirdiyse de sonunda doğru yola çıkardığını düşünüyordu. Yoksa nasıl gelebilirdi buraya? Bu karanlık han odasına, dileklerinin amacına. Evet, iyice bir düşünürse gerçekten şanslı biriydi. İçinden rikkat, tevazu, şükran yükseldi. Sana teşekkür ederim dedi usulca. Sana teşekkür ederim Jean-Baptiste Granouille. Böyle olduğun, nasılsan öyle olduğun için. O kadar duygulanmıştı kendi kendinden. Sonra göz kapaklarını indirdi. Uyumak için değil, kendini tümüyle bu kutsal gecenin huzuruna verebilmek için. Huzur kaplamıştı yüreğini ama ona öyle geliyordu ki çevrede aynı huzurun egemenliği altındaydı. Yan odadaki dadının huzurlu uykusunun, koridorun karşı tarafındaki içi iyice rahatlamış olan Antoine Ritchie'nin uykusunun, hancıyla yanaşmaların, köpeklerin, ahırdaki hayvanların, bütün köyün, denizin huzurlu uykularının kokusunu duydu. Rüzgar dinmişti, huzuru bozan bir şey yoktu. Bir ara ayağını yana çevirip usulca Laure'un ayağına dokundu. Aslında ayağına bile değil de ayağı örten beze. İçindeki incecik yağ tabakasıyla kızın şahane kokusunu, kendi kokusunu içmekteydi bez. 46. Kuşlar ötmeye başladığında, yani ortalık ağarmadan epey önce, yerinden kalkıp işini tamamladı. Bezi açıp bir plaster gibi ölünün üstünden çekti. Yağ kolayca soyulabiliyordu deriden. Yalnız girintili yerlerde biraz bir şey kalmıştı, onları da spatula ile sıyırması gerekti. Kalan pomat bulaşığını ise Laure'un kendi iş gömleğiyle aldı, gene gecelikle vücudu tepeden tırnağa iyice ovuşturup derinin gözeneklerindeki yağı, böylece kızın kokusunun en küçük kırıntılarını sildi. Laure, Grenou için ancak şimdi gerçekten ölmüştü. Solmuştu, çöpe atılan çiçekler gibi. İş gömleğini Laure'un bundan böyle yaşayacağı tek yer olan büyük koklama bezinin içine attı. Gecelikle saçlarını da çarşafa koydu. Sonra hepsini küçük, sıkı bir paket yapıp koltuğuna sıkıştırdı. Yataktaki cesedin üstünü örtme zahmetine girmedi. Gerçi gecenin karanlığı bu arada şafağın gri mavisine dönüşmüş, odadaki nesneler kaba çizgileriyle belli olmaya başlamıştı. Ama kızı ömründe bir kere olsun gözleriyle görmüş olmak için dönüp bakmadı bile. Görünüşü ilgilendirmiyordu onu. Vücut olarak yoktu artık onun için. Sadece vücutsuz koku olarak varlığı söz konusuydu. Onu da kolunun altına almış götürüyordu. Sessizce pencereye çıktı. Merdivenden aşağı indi. Dışarıda gene rüzgar çıkmıştı. Hava ise açılıyor, çevreye soğuk, lacivert bir ışık yayıyordu. Yarım saat sonra hizmetçi kız mutfakta ateşi yakmaya girişti. Odun almaya binanın önüne çıkınca dayalı merdiveni gördü ama bunu hiçbir şeye yoramayacak kadar uyku sersemiydi henüz. 6'yı biraz geçe güneş doğdu. Dev gibi altın kırmızısı bir yuvarlak yükseldi denizden. İki Lerin adasının arasından. Gökte hiç bulut yoktu. Pırıl pırıl bir bahar günü başladı. Odası batıya bakan Richis 7'de uyandı. Aylardan beri ilk kez harika bir uyku çekmişti. Hiç yapmadığı bir şey yapıp yatakta bir çeyrek saat daha kaldı. Gerindi, keyfinden inledi, mutfaktan yükselen hoş tıkırtıları dinledi. Hele kalkıp pencereyi ardına kadar açıp da dışarıda havanın güzel olduğunu görüp de taze, ıtırlı sabah havasını içine çekip denizden gelen dalga sesini duyduğunda keyfine diyecek yoktu artık. Dudaklarını büzüp ıslıkla neşeli bir ezgi çalmaya başladı. Giyinirken ıslık çalmayı sürdürdü. Odasından çıkıp koridorda dinç adımlarla kızının oda kapısını ilerlerken hala ıslık çalıyordu. Kapıya vurdu, sonra gene vurdu. Hafifçe, kızı korkutmamak için. Yanıt gelmedi, gülümsedi. Besbelli daha uyuyordu. Anahtarı dikkatle kilide sokup çevirdi sessizce. Çok sessiz, uyandırmamayı özen göstererek. Daha uyurken yanına gidip öperek, bir kere onu başka bir adama vermeden, son bir kere daha öperek uyandırmaktan başka isteği yokmuşçasına. Kapı açıldı, girdi, güneş ışığı doluverdi gözlerini. Oda erimiş gümüşle dolmuş gibiydi. Her yan ışık içindeydi. Yanan gözlerini bir an için kapamadan edemedi. Gözlerini açtığında Laure'un yatakta çıplak ve ölü ve saçları kazınmış ve göz alan bir beyazlıkta yattığını gördü. bir önceki gece Gras'ta görüp sonra yine unuttuğu, şimdi şimşek hızıyla aklına gelen Karabasan'daki gibiydi. Bir anda her şey hayallerinin tıpkısı olmuştu. Yalnız çok daha aydınlık olarak. 47. Lowell Richie'nin öldürüldüğü haberi Gras çevresinde sanki kral öldü ya da savaş çıktı ya da korsanlar kıyıya çıktı denmişçesine çabuk yayıldı. Ona göre de hatta daha beter bile bir dehşet yarattı. Özenle unutulmuş korku birden gene belirivermişti. Geçen sonbahardaki bulaşıcılığı ve bütün yan belirtileriyle panik, kızgınlık, öfke, histeri, kuşkular, ne yapacağını bilememe, insanlar geceleri evlerinde kalıyor, kızlarını kilit altında tutuyor, saklanıyor, birbirlerine güvenemiyor, uyuyamıyorlardı. Herkes cinayetlerin gene o zamanki gibi sürüp gideceğini sanıyordu. Her hafta bir ölü. Sanki zaman 6 ay geri alınmıştı. 6 ay öncekinden kuvvetli olan korkunun insanları elden ayaktan kesen etkisiydi. Çünkü atlatıldı sanılan tehlikenin birdenbire dönüp gelivermesi bir çaresizlik duygusunun yayılmasına yol açıyordu. Piskoposun laneti bile işe yaramazsa, Antoine Ricci, kentin en zengin adamı, güçlü kafalı, her olanağa sahip biri kendi çocuğunu koruyamazsa, katilin eli Laura'nın güzelliği karşısında bile titremediyse, çünkü gerçekten kendisini tanımış olanların hepsi bir Azize gibi görüyordu kızı, hele şimdi öldükten sonra. Nasıl umabilirdi insan artık katilin elinden kaçabileceğini? Vebadan bile korkunçtu. Çünkü vebadan kaçılabilirdi. Oysa bu katilden işte Ricci örneği ortadaydı. Anlaşılan insanüstü yetenekleri vardı. Besbelli. Şeytanla birlik olmuştu. Tabii eğer şeytanın ta kendisi değilse. Böyle düşünen birçok kişi, özellikle biraz da saf yürekli olanlar, kiliseye gidip dua etmekten başka çıkar yol göremedi. Her meslek kendi pirine seslendi. Demirciler Aziz Aloa'ya, dokumacılar Aris Crispinius'a, bahçıvanlar Aziz Antoine'a, parfümcüler Aziz Josephus'a. Karılarını kızlarını da götürdüler, beraberce dua ettiler. Kilisede yiyip içip yattılar. Güvenlik diye bir şey ola ki kaldıysa, bu korkunç gulyabaniden korunmanın bir yolu varsa o da yılgın cemaatin kolu kanadı altında, Madonna'nın gözü önündedir diye gündüzün bile kiliseden çıkamaz oldular. Başkaları, daha uyanık olanlar, artık kilisede bir kere başarısızlığa uğramış olduğu için birleşip gizemci kümeler oluşturdular. Çok para döküp Gordon'dan denenmiş bir cadı kadın getirttiler. Gras'ta yerin altında pek bol olan kireç taşı mağaralarından birine çekilip şeytan ayinleriyle şeytanın vücut bulmuş halini kendilerini ısındırmaya çalıştılar. Daha başkaları, özellikle yüksek kent soylularla kültürlü soylular, en modern bilimlere bel bağlayıp evlerini mıknatısladılar. Kızlarını hipnotize ettiler. Salonlarında hava ögesel, susma toplantıları yapıp topluca düşünce yayınlayarak katilin zihnini telepati yoluyla etkisiz bırakmaya uğraştılar. Sivil milis dernekleri Gras'tan Napol'a, sonra oradan gene Gras'a bir kefaret yürüyüşü düzenlediler. Şehrin 5 manastırındaki keşişler durmadan ilahiler söylenen sürekli bir ayin başlattılar. Öyle ki şehrin kah şu kah bu yanında bitip tükenmeyen bir lamento işitilir oldu. Çalışan herkes katıldı buraya. Böylece hummalı bir aylaklık içinde neredeyse sabırsızca bekler oldu Gras halkı. Bundan sonra işlenecek cinayeti. Olacağından kimsenin kuşkusu yoktu. Gizliden gizliye de herkes korkunç haberin bir an önce gelmesini diliyor, ancak kendisini değil başkalarını çarpmasını umuyordu. Ne var ki şehrin, çevresinin, bütün ilin yöneticileri bu kez halkın histerisine kapılmadı. Kız katili ortaya çıkalı beri ilk olarak planlı ve verimli bir ortak çalışma başladı. Gras, Dragon'dan Toulon valilikleri arasında, belediyeler, polis, vekil harç, parlamento deniz kuvvetleri arasında. Egemen güçlerin bu dayanışmasının nedeni bir yandan genel bir halk ayaklanmasından korkulması, öte yandan da Laur Ricci cinayetinden beri ilk kez evde katilin dizgeli bir biçimde aranmasını sağlayacak ipuçları olmasıydı. Katil görülmüştü. Anlaşılan cinayet gecesi Napul Hanı'nın ahırında kalıp ertesi sabah iz bırakmadan kaybolmuş olan o garip tabak çırağıydı. Hancı'nın ahıra bakan yanaşmanın ve Ricci'nin birbirini doğrulayan ifadelerine göre bu kahverengimsi elbiseli, kaba ketenden bir yol torbası olan, hiç dikkati çekmeyen, kısa boylu bir adamdı. Bunun dışında üç tanığın da hatırlayabildikleri pek belirsiz kaldı. Örneğin yüzünü, saç rengini ya da konuşmasını betimleyemediler. Ama gene de Hancı'nın ekleyeceği bir şey daha vardı. Yanılmıyorsa gözüne, yabancının duruşunda, yürüyüşünde bir güçlük, bir aksaklık çarpmıştı. Ayağından yaralı ya da top almış gibi. Ellerinde bu ipuçları daha cinayet günü öğleye doğru Marek House'dan iki süvari müfrezesi Marsilya'ya doğru katili aramaya başladı. Biri kıyı boyunca, öbürü arka yoldan. Napol'un yakın çevresini gönüllülere tarattılar. Gras İl Mahkemesi'nden iki görevli Nizza'ya gidip orada tabak kalfası üzerine soruşturmaya geçti. Frejus, Kan ve Antibes limanlarında demir alan bütün gemiler denetlendi. Savoyen sınırında bütün yollar tutuldu, yolculuk yapanların kimlik göstermesi zorunlu kılındı. Okuma bilenler için suçlunun niteliklerini belirten bir arama duyurusu Gras, Vens, Bourbon şehirlerinin bütün kapılarıyla köylerin kilise kapılarına asıldı. Günde üç kere tellal okudu bu duyuruyu. Tabii katilin belki topal olduğu haberi ise şeytanın ta kendisi olduğu görüşünü kuvvetlendirdiği için işe yarar bilgiler getirmekten çok panik yarattı. Ancak Gras Mahkemesi Başkanı Richie adına suçlunun yakalanmasını yarayacak bilgiler için en az 200 livre ödül konduğunu belirttikten sonra Gras, Opio ve Gurdon'da birkaç tabak kafasının tutuklanmasına yol açan ihbarlar oldu ki tutuklulardan biri topallıyordu. Tam birçok kişinin olay sırasında başka yerde olduğu üzerine tanıklık ettiği bu adamı işkenceden geçirmeyi düşünüyorlardı ki cinayetin 10. gününde şehir karayolundan biri belediye başkanına başvurup şu ifadeyi verdi. O gün öğle üzeri kendisi Gabriel Tagliasco karakol kumandanı Mutadı Beç ile Porto Kur'da nöbet tutarken sonradan arama duyurusunda betimlenen suçluya oldukça benzediğini hatırladığı bir kişi yanına gelip tekrar tekrar ve telaş içinde ikinci konsülün sabahleyin kervanı ile şehri terk ettiği yolun hangisi olduğunu sormuştu. Bu olaya ne o zaman ne de daha sonra önem vermişti. O kişiyi de kendini ne kadar yorsa kesinlikle hatırlayamazdı. Olay çok çok sıradan bir şeydi. Eğer dün yeniden görmüş olmasaydı hem de burada, Grasse'da, Rue de Louvre'da, Usta Drouot ve Madame Arnulf'in atölyesinin önünde ve bu arada söz konusu kişinin dönüp atölyeye girerken belirgin biçimde toparladığı da gözüne çarpmıştı. Bir saat sonra Grenouille tutuklandı. Öbür sanıklarla yüzleştirmek üzere Grasse'da bulunan Napollu hancıyla yanaşması onu hemen tanıyıp handa geceliğin tabak çırağı olduğunu söylediler. Buydu ve hiç başka biri değildi. Bu olmalıydı katil. Atölye arandı. Fransisken Manastırı'nın arkasındaki zeytinlikteki kulübe arandı. Bir köşede saklı bile değildi. Laure Ritchie'nin kesilmiş geceliği, iç gömleği, kızıl saçları duruyordu. Taban kazıldığında birbiri ardınca öbür 24 kızın elbiseleri, saçları da ortaya çıktı. Kurbanların öldürüldüğü ağaç topuz, keten yol torbası bulundu. İpuçları inanılır gibi değildi. Kiliselerin çanları çalınmaya başladı. Mahkeme başkanı tellal ve yazılı duyuru yoluyla neredeyse bir yıldır aranmakta olan Mahut kız katilinin sonunda yakalanmış ve sıkı gözetim altına alınmış olduğunu bildirdi. 48. İnsanlar önce inanmadı bu açıklamaya. Yönetimin beceriksizliğini örtüp milletin tehlike olmaya başlayan kızgınlığını yatıştırmak için uydurduğu bir yalan sandılar. Katilin Grenoble'a gittiğinin ileri sürüldüğü zamanları unutmamışlardı daha. Bu kez korku öyle kolay kolay sökülmeyecek kadar sıkı yapışmıştı içlerine. Ancak ertesi gün Provost'un önündeki meydanda kanıtlar sergilenince korkunç bir manzaraydı. Korkuluk gibi sırıklara geçirilmiş 25 elbise, 25 tutam saçı meydanın baş köşesinde katedralin karşısında görmek değişti kamuoyu. İnsanlar yüzlercesi bir arada bu dehşet tergisinin önünden geçti. Elbiseleri tanıyan kurban yakınları çığlıklar içinde bayıldı. Kalabalığın geri kalanı, kimisi eğlenceli olsun diye, kimisi iyice inanabilmek için katili görmek istedi. Çok geçmeden sesler öyle yükseldi. İnsanların dalgalandığı küçük meydandaki huzursuzluk öyle ürkütücü bir noktaya ulaştı ki başkan, Grenouille'u hücresinden çıkartıp adliyenin birinci kat pencerelerinin birinden kalabalığa göstermeye karar verdi. Grenouille pencereye çıkınca bağırışmalar kesiliverdi. Bir anda ortalık herkesin tarlalarda olduğu ya da evlerin serinliğine kaçtığı sıcak bir yaz gününün öğle saatindeki mutlak sessizliğe büründü. Ne bir ayak sesi, ne bir öksürüş, ne bir soluk duyuluyordu. Kalabalık sırf göz kulak kesilmişti. Dakikalarca sürdü bu durum. Yukarıda penceredeki bodur, üflesen yıkılacak iki büklüm adamın, bu güdük şeyin, bu zavallı cücenin, bu solda sıfırın iki düzineyi aşkın cinayet işlemiş olacağını aklı almıyordu kimsenin. Hiç katile benzer yanı yoktu o kadar. Gerçi kimse katili o şeytanın kafasında nasıl canlandırdığını söyleyemezdi. Ama bir konuda hepsi birliktiler. Böyle değil. Ama gene de katil tasarladıklarına hiç uymasa da bu yüzden gösterilmesi inandırıcı olamaz diye düşünülse de sadece pencerede bu etten kemikten insanın belirişi katil olarak başka birinin değil de onun sunuluşu inandırıcı bir etki yaptı. Herkes olmaz böyle şey diye düşünüyor ama aynı anda da başka türlü olamayacağını biliyordu. Tabii ancak nöbetçiler çelimsiz adamı odanın karanlığına çektiklerinde yani ortadan kaybolup görülmez hale gelince yani insanların beyinlerinde artık sadece çok kısa bir zaman içinde olsa anı olarak, insanın kavram olarak, iğrenç bir katil kavramı olarak diyeceği geliyor kaldığı zaman, işte o zaman geçti kalabalığın şaşkınlığı da yerine uygun bir tepkiye bıraktı. Ağızlar kapanıp binlerce göz canlandı. Sonra gümbür gümbür bir tek öfke ve öç haykırışı duyuldu. Onu bize bırakın. Prevot'u basıp katili kendi elleriyle boğmaya, parçalamaya kalktılar. Nöbetçiler dünyanın güçlüğünü çekti, kapıyı sürgüleyip saldıran yığını geriletmekte. Grenouille bir acele zindanına götürüldü. Başkan pencereye çıkıp davanın çabuk ve ibreti alem olacak bir sertlikle görüleceğine söz verdi. Yine de saatler sürdü kalabalığın dağılması. Günler sürdü şehrin biraz sakinleşmesi. Gerçekten Grenouille davası son derece hızlı yürüdü. Çünkü evdeki kanıtların eziciliği bir yana, sanık da sorgulama sırasında hatta hiç kaçınmadan kendisine yüklenen cinayetleri işlediğini itiraf etmişti. Yalnız niçin işlediği sorulduğunda doyurucu bir yanıt veremiyordu. Hep kızlara ihtiyacı olduğunu, onun için öldürdüğünü tekrarlıyordu. Niçin ihtiyacı olduğu, hem ihtiyacı olmanın da ne anlama geldiği soruluyor, susuyordu. Bunun üzerine işkenceye geçtiler. Saatlerce ayaklarından astılar, 7 pint su pompaladılar içine, ayaklarını mengeneye koydular, en ufak bir şey elde edemediler. Vücut acısına karşı duyarsız gibiydi adam. Gıkı çıkmıyor, tekrar sorulduğunda onlara ihtiyacım vardı sözünden başka bir şey demiyordu. Yargıçlar akıl hastası olduğuna karar verdi. İşkenceyi kesip davayı başka sorgulama yapmadan bir sona bağlamaya karar verdiler. Olan tek gecikme, La Napo'nun idarece bağlı olduğu Dragunan şehir yönetimiyle bir de Ait'teki parlamento ile aralarında çıkan hukuk tartışması yüzünden oldu. Çünkü öbür iki tarafta davayı kendileri görmek istiyordu. Ama Graslı yargıçlar işi başkasına kaptırmadı. Katili yakalayan onlar olmuştu. Cinayetlerin çoğunluğu onların görev alanında işlenmişti. Katili başka bir mahkemeye devrederlerse halkın öfkesi gene onlara yönelecekti. Graslı kalmalıydı katilin kanı. 15 Nisan 1766'da karar verildi ve sanığa hücresinde okundu. Parfümcük alfası Jean-Baptiste Grenouille deniyordu. 48 saat içinde şehir kapısı önünde meydana götürülecek, orada yüzü göğe bakmak üzere ahşap bir çarmıha bağlanarak kendisine canlı halde demir bir çubukla kol, bacak, kalça ve omuz kemiklerini kıracak olan 12 darbe vurulacak, sonra çarmıha sıkıca bağlanarak çarmıhın dikilmesiyle ölümüne kadar orada teşhir edilecektir. Usulden olan, çok acı çekmemesi için celladın kemiklerini kırdıktan sonra suçluyu iple boğma uygulaması, can çekişme günlerce sürecek bile olsa açık açık yasaklanıyordu. Daha sonra ceset, hayvan leşlerinin gömüldüğü bir çukura gömülecek, herhangi bir işaret konmayacaktı. Grenouille kararı kılını kıpırdatmadan dinledi. Mübaşir son isteğini sordu. Hiçbir şey dedi Grenouille. Bir eksiği olmadığını söyledi. Günah çıkartması için bir rahip girdi hücreye. Ama çeyrek saat sonra işini yapamamış olarak çıktı. Anlattığına göre Tanrı'nın adını andığında hükümlü öyle anlamsız bir ifadeyle yüzüne bakmıştı ki bu sözcüğü ilk kez duyuyor gibiydi. Sonra kerebetine uzanıp hemen derin mi derin bir uykuya dalmıştı. Bundan sonra ne söylediyse boşa gitmişti. Bunu izleyen iki gün içinde birçok insan ünlü katili yakından görmeye geldi. Bekçiler hücre kapısındaki küçük kapağı kaldırıp bir bakış atmalarına izin verdiler. Bakış başına da 6 sol para aldılar. Grenouille'un portresini yapmak isteyen bir gravürcünün 2 frank ödemesi gerekti. Ama hayal kırıcı bir modeldi içerideki. El ve ayak bileklerinden zincirli olarak kerevette yatıp duruyor, uyuyordu. Yüzünü duvara dönmüştü, ne kapıya vurmalara ne seslenmelere tepki gösteriyordu. Hücreye giriş sıkı sıkı yasaklanmıştı. Bekçiler de onca parlak teklife karşın bu yasağa uymazlık edemiyorlardı. Tutuklunun kurbanlarından birinin bir yakını tarafından zamanı gelmeden öldürülüvermesinden korkuluyordu. Bu yüzden kendisine yemek verilmesi de yasaklanmıştı. Yemek zehirli olabilirdi. Hapisliği boyunca Grenouille'un yemeği Piskopos Sarayı'nın hizmetliler mutfağından geldi ve kendisine önce cezaevi başgardiyanın tadına baktıktan sonra verildi. Tabii son 2 gün hiçbir şey yemedi. Yattı uyudu. Arada zincirleri şangırdıyor, bekçi bir acele göz deliğine koşup baktığında şişeden bir yudum su içip gene yerine yattığını, uyumaya devam ettiğini görüyordu. Sanki yaşamaktan ömrünün son saatlerini bile uyanık olarak yaşayıp görmeyi istemeyecek kadar çok yorulmuş gibi bir hali vardı. Bu arada meydan idama hazırlanıyordu. Marangozlar bir seki kuruyordu. 3'e 3 metre büyüklüğünde, 2 metre yüksekliğinde, çevresi parmaklıklı, sabit merdivenli, böyle görkemlisi daha hiç görülmemişti Grasta. Ayrıca şeref erkanı için ahşap bir tribün ile belli bir uzaklıkta tutulması gereken adi halk için bir çit yapıldı. Port du Cour'un sağındaki, solundaki evlerle kapı karakolunun pencereleri daha çoktan aşırı fiyatlarla kiralanmıştı. Hatta celladın çırağı biraz kıyıda kalan Charity'nin hastalarıyla pazarlığa girişerek odalarını tutmuş, sonra yüksek kârla olayı seyretmek isteyenleri kiralamıştı. Limonatacılar yedekte bulunsun diye güğüm güğüm meyan kökü suyu hazırlıyor. Gravürcü hapishanede taslağını yapıp hayalinden biraz daha uçarılık katarak çizdiği katil resminden yüzlerce basıyor. Gezgin satıcılar şehre akın ediyor. Fırıncılar anma çörekleri pişiriyordu. Cellat eline yıllardır kemiklerini kıracağı hükümlü geçmemiş olan Monsieur Papon demirciye dört köşeli bir demir çubuk yaptırdı. Sonra bunu alıp hayvan ölüleri üzerinde vuruşlarını denemek için mezbahaya gitti. Yalnız 12 kere vurabilecekti. Bu vuruşlarla da vücudun göğüs ya da kafa gibi değerli kesimleri zarar görmeden 12 ekleminde kesin biçimde kırılmış olması gerekiyordu. Çok beceri isteyen ince bir işti. Kentliler olaya büyük bir bayrama hazırlanır gibi hazırlanıyordu. Kimsenin çalışmadığını söylemeye gerek yok. Kadınlar törenlik giysilerini ütülüyor, erkekler ceketlerinin tuzunu silkiyor, çizmelerini pırıl pırıl boyatıyordu. Askeri bir görevi ya da memuriyeti olan loncabaşı, avukat, noter, sivil milis önderi ya da herhangi başka önemli bir şey olan üniformasını, resmi giysisini giyiyor, madalyalarını, eşarplarını, zincirlerini, bembeyaz pudralı perukasını takıyordu. Dindar olanlar post festum bir ayini ilahide, şeytanın çömezleri esaslı bir iblise teşekkür ayininde, aydın seçkin takımı Kabrislerin, Villeneuve'lerin ya da von Michel'lerin konağında manyetizm seansında buluşmak üzere sözleşiyordu. Mutfaklarda çörekler, kızartmalar pişiriliyor, bodrumlardan şarap çıkarılıyor, pazardan çiçekler alınıyor, katedralde orkçuyla kilise korosu prova yapıyordu. Rue Droit'teki Ricci evi sessizlik içindeydi. Ricci halkın kurtuluş günü adını taktığı, katilin idamı günü için hiçbir şekilde hazırlık yapılmasını istememişti. Her şeyden iğreniyordu. İnsanların birdenbire yeniden canlanıveren korkusundan iğrenmişti. Ateşli bir sevinç içinde hazırlanışlarından da iğreniyordu. İnsanların kendileri iğrençti. Hepsi iğrençti. Ne suçlunun, ne kurbanlarının katedralin önündeki meydanda gösterilişinde, ne duruşmalarda, ne o sansasyon heveslilerinin hükümlünün hücresi önünde yaptıkları iğrenç defilede bulunmuştu. Kızının saçlarıyla elbiselerinin tanımlanması söz konusu olduğunda mahkeme kurulunu evine çağırmış, kısaca ve soğukkanlılıkta ifadesini vermiş ve eşyaların andaç olarak kendisine bırakılmasını rica etmiş, mahkemede bu dileği yerine getirmişti. Sonra bunları Laura'nın odasına götürmüş, kesik gecelikle iş gömleğini yatağına sermiş, kızıl saçları yastığın üstüne yaymış, kendisi de yatağın önüne oturup sanki bu anlamsız nöbetle Napoli'deki ihmalciliğini düzeltmek ister gibi gece gündüz odadan çıkmamıştı. İçi öylesine iğrenmeyle dünyadan ve kendi kendine iğrenmeyle doluydu ki ağlayamıyordu bile. Katilden de iğreniyordu. Onu insan olarak değil, artık sadece kesilecek kurban olarak görmek istiyordu. Ancak idam sırasında görecekti onu. Çarmıhın üstünde yatışını, 12 vuruşun üstüne inişini o zaman görecek, iyice yakından görecekti. En ön sırada bir yer ayırtmıştı kendine. Sonra birkaç saat sonra halk dağıldıktan sonra katilin yanına kanlı çarmıha çıkacak, yanına oturacak, nöbet tutacaktı. Gece gündüz, gerekirse günlerce, bu arada gözlerinin içine bakacaktı. Kızının katilinin gözlerinin içine. İçindeki bütün iğrentiyi gözlerine akıtacaktı onun. Bütün iğrentisini yakıcı bir asit gibi can çekişmesinin orta yerine boşaltacaktı. Geberinceye kadar. Sonra ne mi yapacaktı? Bilmiyordu. Belki gene sürdüre geldi, yaşamına dönerdi. Belki evlenirdi. Belki bir oğlu olurdu. Belki hiçbir şey yapmazdı. Belki ölürdü. Onun için hepsi birdi. Bunu düşünmek, sanki kendi ölümünden sonra ne yapacağını düşünmekmiş gibi anlamsız geliyordu. Hiçbir şey tabii. Şimdiden bilebileceği hiçbir şey yoktu yapacağı. 49. İdam öğleden sonra saat 5'e konmuştu. İlk seyir merakları daha sabahtan gelip yerlerini güvene aldı. Sandalyeler, tabureler getirmiş, minderler yiyecek, içecek çocuklarına getirmişlerdi. Öğleye doğru her yönden yığın yığın köylüler akın etmeye başladığında kurs öyle sıkış sıkış doluydu ki yeni gelenler meydanın öte yanındaki kat kat yükselen bahçelere, tarlalara, Grenoble yoluna yerleşmek zorunda kaldı. Satıcılar şimdiden iyi iş yapıyorlardı. Millet yiyor, içiyor, panayır yerindeymiş gibi bir uğultu, bir kaynaşmadır gidiyordu. Çok geçmeden herhalde bir 10.000 insan toplandı. Yasemin Kraliçesi bayramındakinden, en büyük dini alaydakinden, Gras'ta şimdiye kadar görülmüş bütün kalabalıklardan fazla. Dağın eteği yukarılara kadar ayakta dikilen insanlarla doluydu. Ağaçlar salkım salkım dolu, surlarla çatıların üstü dolu, pencereler onar, 12'şer tıkış tıkıştı. Sadece kurzun ortasında çitle korunmuş olarak kalabalık hamurundan bıçakla bir parça kesilip alınmış gibi, tribünle birdenbire sanki küçülüvermiş gibi bir oyuncak ya da kukla sahnesiymiş gibi gelen sekinin olduğu yer boştu. Bir de geçit bırakılmıştı idam yerinden Porte de Cura ve Rue Droit'a. Saat 3'ü biraz geçe Monsieur Popon'la yardımcıları göründü. Alkışlar yükseldi. Kalaslardan yapılmış Aziz Andres haçını sekiye taşıdılar. Altına 4 ağır marangoz eşeğe yerleştirip uygun olan çalışma yüksekliğine getirdiler. Bir marangoz kalfası çiviledi. Cellat uşaklarının da marangozun da her yaptığını alkışlarla karşılık veriyordu kalabalık. Hele sonra Papon demir çubukla yanaşıp çarmıhı dolaşıp adımlarını ölçüp kah şu kah bu taraftan vuruş denemelerine geçtiğinde iyice coştu millet. Dörtte tribün dolmaya başladı. Bakıp da hayretler edilesi çok kalbur üstü kişi vardı. Yanlarında valeleriyle adab-ı muaşere sahibi baylar, güzel bayanlar, büyük şapkalar, pırıltılı elbiseler. Şehrin ve şehir dışının bütün soyluları oradaydı. Meclis üyesi baylar, başlarında iki konsül hep beraber geldi. Richie siyah elbiseler, siyah çoraplar, siyah şapka giymişti. Meclisin ardından başta mahkeme başkanı olmak üzere belediye yürüyordu. Son olarak açık tahterevanla psikopos geldi. Parlak mor bir cübbe giymişti. Başında yeşil küçük takkesi vardı. Şimdiye kadar şapkasını çıkarmamış, kimse kaldıysa da o da şimdi çıkardı. Bir tören havasıdır esiyordu. Bundan sonra aşağı yukarı 10 dakika hiçbir şey olmadı. Baylar yerlerini almışlardı. Kıpırdamadan duruyordu halk. Artık bir şey yiyen kalmamıştı. Herkes bekliyordu. Güneş koskocaman, sapsarı esterinin üstüne gelmişti. Gras Ovası'ndan ılık bir rüzgar esiyor, portakal çiçeklerinin kokusunu getiriyordu. Ortalık iyice sıcaktı ve inanılmayacak kadar sessiz. Sonunda artık gerilim, binlerce ağızdan çıkan bir haykırışa, taşkınlığa, çılgınlığa ya da başka bir kitle olayına dönüşüp patlamadan daha fazla süremez denebilecek bir anda, sessizliğin içinde at tıkırtıları, tekerlek gıcırtıları duyuldu. Rue Drouet'dan bu tarafa çift atlı, kapalı bir araba, polis komiserinin arabası geliyordu. Araba şehir kapısını geçti, artık herkesin görebileceği yere yaklaşmıştı. İdam yerine giden dar geçide girdi, polis komiseri suçlunun güvenliğini başka türlü sağlayamayacağını ileri sürerek arabayla getirilmesinde ısrar etmişti. Hiç de olağan bir şey değildi bu. Hapishane idam yerinden çok 5 dakika uzaklıktaydı. Bir hükümlü bu yolu her ne sebeple olursa olsun yürüyerek geçecek halde değildiyse üstü açık bir eşek arabasıyla da getirilebilirdi. Birinin kendi idamına yaylı arabayla, üniformalı uşaklarla, atlı eşçilikçilerle birlikte gittiği de hiç görülmemişti. Gene de kalabalıkta huzursuzluk ya da hoşnutsuzluk uyanmadı. Tersine bir şeyler olduğundan hoşnuttu millet. Bilinen oyunların şaşırtıcı, yeni bir biçimde sahnelendiği tiyatroda olduğu gibi hoşnuttu. İyi bir buluştu idamlı arabayla getirmek. Hatta birçoğu duruma yakışanın da zaten bu olduğunu söyledi. Böyle olağanüstü rezil bir suçluya olağanın dışında muamele gerekirdi. Öyle sıradan bir haydut gibi zincirlerinden sürüye sürüye meydana getirip öldüremezlerdi onu. Hikayelik tarafı kalmazdı işin. Onu yaylı arabanın yumuşak koltuğundan Aziz Andre çarmıhına indirmeliydi. Katilin gaddarlığının da üstünde bir gaddarlıktı bu. Araba sehpa ile tribün arasında durdu. Uşaklar yerlerinden atlayıp kapıyı açtı. Katlanan merdiveni indirdi. Polis komiseri indi. Arkasından bir karakol subayı ve sonunda Grenouille. Üzerinde mavi bir elbise, beyaz bir gömlek, beyaz ipek çoraplar, tokalı siyah ayakkabılar vardı. Kelepçeli değildi. Kolundan tutan yoktu. Özgür biri gibi geldi, indi arabadan. Derken bir mucize oldu. Ya da mucizeye benzer bir şey. Yani öyle akıl almaz, işitilmedik, inanılmaz bir şey ki bütün tanıkları sonradan mucize olduğunu söylerdi ama söylemediler. Çünkü olayın lafını açmadılar bir daha. Katılmış olmaktan dolayı duydukları utancın büyüklüğünden. 5. kaset, 1. yüzün sonu.